Ayrım 46.
Nasıl? Yararlandığı lütuf sınırsız göründüğü bir anda saraydan uzaklaşmak mı? Fabrice Duchess arasında hiçbir aşkın söz konusu olmadığını gördüğünden beri son derece mutlu olan kont sevgilisine, "Bu yeni prens Erdem'in ta kendisi ama ben ona şu çocuk adını takmıştım. Bilmem bir gün beni bağışlar mı? Onunla aramın iyice düzelmesi için bir tek çare görüyorum, buradan uzaklaşmak. Kusursuz bir kibarlık ve saygıyla davranacağım. Sonra da hastalanırım ve izin isterim. Fabrice'in geleceği güven altında olduğuna göre siz de bana izin verirsiniz herhalde." Ardından da gülerek, "Ama o yüce düşes unvanını daha aşağı bir başkasıyla değiştirmenin o muazzam özverisinde bulunur musunuz acaba?" diye ekledi. "Eğlenmek için bütün işleri burada içinden çıkılmaz bir karmaşıklıkta bırakıyorum. Çeşitli bakanlıklarımda 4-5 adamım var. 2 aydan beri onları emekli maaşına bağladım. Çünkü Fransız gazetelerini okuyorlar. Onların yerine de akıl almaz ahmaklar getirdim. Biz gittikten sonra prens kendini öyle bir sıkıntının içinde bulacak ki Rusty'den son derece nefret etmesine karşın onu geri çağırmak zorunda kalacağından zerre kadar kuşkum yok. Ve ben dostum Rusty'ye sevgi dolu bir dostluk mektubu yazıp ona pek yakında yeteneğinin hakkını teslim edeceklerini umduğumu söylemek için sadece yazgımın iki dudağı arasında bulunduğu zorbanın bir emrini bekleyeceğim." 27. Bölüm. Bu önemli konuşma Fabrice'in Sanseverina Sarayı'na dönüşünün ertesi günü yapıldı. Düşes hala Fabrice'in her davranışında göze çarpan sevincin etkisi altındaydı. İçinden, "Demek o küçük softa kadın beni aldattı," diyordu. Sevgilisine 3 ay bile karşı koyamadı. Mutlu bir sonuca ulaşacağına olan kesin inancı o son derece korkak yaratığa genç prense sevme cesareti vermişti. Sanseverina Sarayı'nda yapılan yolculuk hazırlıklarından az buçuk haberi olmuştu. Prensin soylu hanımların erdemine pek güvenmeyen Fransız uşağı da düşes konusunda ona cesaret vermişti. 5. Ernest, prensesin ve saraydaki bütün aklı başında kimselerin sert biçimde kınadığı bir girişimde bulunmayı denedi. Halk bunda düşesin yararlandığı şaşırtıcı iyiliğin belirtilerini gördü. Prens kalktı, düşesi görmeye sarayına gitti. Düşese pek iğrenç görünen ciddi bir tonla ona, "Gidiyorsunuz," dedi. "Gidiyorsunuz. Bana ihanet edeceksiniz ve andınızı yerine getirmeyeceksiniz. Oysa Fabrice'in bağışlanmasını 10 dakika geciktirseydim ölmüştü. Ve siz beni üzüntüler içinde bırakıyorsunuz. Eğer sizin antlarınız olmasaydı hiçbir zaman şimdi yaptığım gibi sizi sevme cesaretinde bulunamazdım. Sizin hiç onurunuz yok mu kuzum? İyice düşünün Prens Hazretleri. Bütün ömrünüzde hiç şu geçip giden 4 ayın mutluluğuna eşit bir zaman parçası oldu mu? Hükümdar olarak ününüz ve böyle olduğuna inanma cüretinde bulunuyorum. Sevimli bir erkek olarak mutluluğunuz hiçbir zaman bu derece yükselmemişti. Size şu anlaşmayı öneriyorum. Eğer bunu kabul etme tenezzülünde bulunursanız ben geçici bir süre için korkuyla ağzımdan koparılan bir yemin uğruna metresiniz olmayacağım ama ömrümün bütün dakikalarını sizi mutlu etmeye adayacağım. 4 aydan beri ne isem o olacağım. Belki de sonunda arkadaşlık aşka dönüşür. Aksini kesinlikle söyleyemem." Pek sevinen prens, pekala dedi. "Başka bir rol kabul edin. Daha da fazlası olun. Hem bana hem ülkeme hükmedin. Başbakanım olun. Mevkimin üzücü kurallarının izin verdiği biçimde bir evlilik sunuyorum size. Pek yakınımızda bunun bir örneği de var. Napoli kralı Partena düşesiyle evlendi geçenlerde. Elimden gelebilen her şeyi, aynı türden bir evliliği sunuyorum size. Artık çocuk olmadığımı ve her şeyi inceden inceye düşündüğümü size göstermek için siyasal ve acı bir düşünceyi de ekleyeceğim. Soyumun son hükümdarı olma koşulunu kabul ettiğimi, sağlığımda mirasıma büyük devletlerin sahip çıktıklarını görmenin üzüntüsünü ileri sürecek değilim. Size büyük saygımı ve tutkumu kanıtlamama bir kez daha vesile oldukları için bu pek gerçek can sıkıntılarını kusuyorum." Düşes bir an bile duraksamadı. Prens pek canını sıkıyordu. Kont ise kendisine pek sevimli görünüyordu. Dünyada ona yeğlenebilecek bir tek erkek vardı. Ayrıca konta egemen olabiliyordu. Oysa isteklerine boyun eğmek zorunda olduğu prens kendisine az çok egemen olabilirdi. Sonra da bağlılık duygusundan uzaklaşıp metresler edinebilirdi. Aradaki yaş farkı birkaç yıl sonra ona bu hakkı verebilirdi pekala. Daha ilk anda canının sıkılması olasılığı nedeniyle her şeyi kararlaştırmıştı. Bununla birlikte gene de sevimli görünmek isteyen düşes düşünmek için izin istedi. Genç kadının red yanıtını sarıp sarmaladığı o hemen hemen duygulu cümle oluşumlarını ve son derece zarif deneyimleri burada anlatmak çok uzun sürerdi. prens öfkelendi. Bütün mutluluğunun elinden kaçtığını görüyordu. Düşes saraydan ayrıldıktan sonra onun hali ne olacaktı? Zaten reddedilmiş olmak ne büyük bir küçük düşmeydi. En sonunda başarısızlığımı kendisine anlattığım zaman benim o Fransız uşak ne diyecek? Düşes büyük bir ustalıkla prensi yatıştırdı ve pazarlığı yavaş yavaş gerçek terimlerine döndürdü. Eğer altesleri beni kendi gözümden düşüren, bana korkunç görünen uğursuz bir vaadin gerçekleşmesini asla aceleye getirmemek tenezzülünde bulunurlarsa, bütün ömrümü sarayda geçiririm. O sarayda hep bu kış olduğu gibi olur. Her anım alteslerinin erkek olarak mutluluğuna, hükümdar olarak da ününe katkıda bulunmaya adanacaktır. Eğer andıma boyun eğmemi isterlerse ömrümün geri kalanını lekelemiş olurlar. O anda bir daha dönmemek üzere ülkelerinden ayrıldığımı görürler. Onurumu yitirdiğim gün aynı zamanda sizi gördüğüm son gün olacaktır. Ne var ki prens bütün korkak yaratıklar gibi dik kafalıydı. Zaten evlenme önerisinin reddedilişi erkeklik ve hükümdarlık gururunu incitmişti. Bu evliliği kabul ettirmek amacıyla yenmek zorunda kalacağı bütün zorlukları düşünüyordu. Buna karşın gene de bütün engelleri aşmaya kararlıydı. Tam 3 saat boyunca araya sık sık şiddetli sert sözler katarak karşılıklı aynı kanıtları yineleyip durdular. Prens, yani hanımefendi, beni şerefsiz olduğunuza inandırmak mı istiyorsunuz? Eğer General Fabio Conti'nin Fabrice'e zehir verdiği gün ben bu kadar uzun bir süre duraklasaydım, siz bugün Parma kiliselerinin birinde bir türbe yaptırmakla uğraşıyor olurdunuz. Hiç kuşkusuz bu zehirleyiciler ülkesi Parma'da değil. Prens öfkeyle şöyle sürdürdü. Pekala Sayın Düşes, gidin öyleyse. Benim hor görümü de birlikte götüreceksiniz. Genç adam giderken Düşes alçak sesle ona pekala öyleyse dedi. Akşam saat 10'da kesin bir gizlilik içinde buraya gelirsiniz. Zararlı çıkacağınız bir alışveriş yaparsınız. Beni son kez görmüş olacaksınız. Ben bütün ömrümü sizi bu Jacobenler evreninde saltık bir prensin olabileceği kadar mutlu etmeyi adayacaktım. Sarayınızı o doğal yabanlığından ve kötülüğünden çekip çıkarmak için ben artık orada bulunmayınca onun ne hale geldiğini düşünün bir kez. Ama siz de parma tacını reddediyorsunuz. Hem de daha fazlasını. Çünkü siz asla siyaseten evlenilen ve asla sevilmeyen herhangi bir prenses olmayacaksınız. Gönlüm bütünüyle sizin. Devletimin olduğu kadar bütün eylemlerimin de sonsuza kadar egemeni olduğunu görecektiniz. Evet ama anneniz prenses aşağılık bir entrikacı gibi beni hor görme hakkına sahip olurdu. O zaman ben de bir aylık bağlayarak prensesi sürgüne gönderirdim. 3 çeyrek saat kadar daha böyle karşılıklı sert iğneleyici sözler söylediler. Duyarlı bir ruha sahip olan prens ne hakkını kullanmaya ne de düşesin gitmesine göz yummaya karar verebiliyordu. Ona ilk anı elde ettikten sonra kadınların nasıl olursa olsun geri geldiklerini söylemişlerdi. Fena halde öfkelenen düşesin kovduğu prens saat 10'a 3 kala tir tir titreyerek ve pek üzüntülü bir tavırla yeniden görünme cesaretini göstermişti. Saat 10.30'da düşes arabaya binip Bologna'ya gidiyordu. Prensin ülkesinin dışına ulaşır ulaşmaz hemen konta bir mektup yazdı. Özveri gerçekleşti. Bir ay süresince benden neşeli olmamı sakın istemeyin. Fabrice'i bir daha görmeyeceğim. Sizi Bologna'da bekliyorum. İstediğiniz anda da Mosca Kontesi olmaya hazırım. Yalnız sizden bir tek şey istiyorum. Sakın ayrıldığım bu ülkeye geri dönmeye zorlamayın beni. 150 bin franklık bir gelir yerine olsun olsun da 30-40 bin franklık bir geliriniz olacağını da aklınızdan çıkarmayın. Bütün aptallar size ağızları bir karış açık seyrederlerdi. Bundan böyle siz onların küçük fikirlerini anlamaya razı olduğunuz oranda saygı göreceksiniz. Bunu sen istedin George Dandin. Bir hafta sonra Perhaus'ta nikah kontun atalarının mezarlarının bulunduğu bir kilisede kıyıldı. Prens buna fena halde üzüldü. Düşese 3-4 tane ulak yollamıştı. Düşes de hiç açmadan prensin mektuplarını zarfa koyup geri göndermişti. 5. Ernest konta şahane bir maaş bağlamıştı. Fabrice de tarikatının büyük nişanını vermişti. Kont yeni Mosca della Rovere kontesine vedalaşmaların da işte asıl bu hoşuma gitti dedi. Dünyanın en iyi dostları olarak ayrıldık birbirimizden. Bana İspanya büyük nişanını ve büyük nişana eş değerde elmaslar verdi. Sizi ülkesinin topraklarına geri getirtmek için bu son çareyi elinde tutmak istemeseymiş beni dük yapacağını söyledi. Böylece bir koca için güzel bir görev, size şunu bildirmekle yükümlüyüm. Sadece bir ay için bile olsa Parma'ya dönme lütfunda bulunsanız ben sizin seçeceğiniz adla dük olacağım. Sizin de güzel topraklarınız olacak. Düşes işte bunu bir çeşit dehşetle reddetti. Saraydaki baloda geçen ve kesin gibi görünen sahneden sonra Clelia bir an için paylaşır gibi göründüğü aşkı bir daha hiç anımsamaz göründü. Bu erdemli ve dindar insan en şiddetli vicdan azaplarıyla kıvranmaya başlamıştı. Fabrice bunu çok iyi anlıyordu. Ve beslemeye çalıştığı bütün umutlara karşın ruhunu gene de kapkara bir üzüntü kaplamıştı. Bununla birlikte bu kez üzüntü onu Clelia evlendiği zaman olduğu gibi inzivaya yöneltmedi. Kont sarayda olup bitenleri kendisine tam olarak bildirmesini yeğeninden rica etmişti. Konta neler borçlu olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlayan Fabrice bu görevi dürüst bir adam gibi yerine getirmeye kesin karar vermişti. Bütün kent ve saray gibi Fabrice de dostunun hem o zamana kadar olduğundan daha fazla bir yetkiyle başbakanlığa dönmeyi tasarladığından hiç kuşkusu yoktu. Kont'un tahminleri gerçekleşmekte gecikmedi. Gidişinden yaklaşık 6 hafta sonra Rassi başbakanı olmuştu. Fabio Conti savaş bakanı olmuş, Kont'un hemen hemen boşalttığı cezaevleri de yeniden ağzına kadar dolmuştu. Prens bu adamları iktidara getirmekle düşesinden öç alacağını sanmıştı. Genç adam aşktan deliye dönmüştü. Özellikle de Kont'tan bir rakip olarak ölesiye nefret ediyordu. Fabrice'in işi başından aşıyordu. 72 yaşında Monsignor Landriani büyük bir güçsüzlüğe gömülmüştü. Artık sarayından hemen hemen hiç çıkmıyordu. Bu nedenle bütün görevleri yerine getirmek yardımcısına düşüyordu. Vicdan azaplarıyla kıvranan, günah çıkarıcı rahibin ürküttüğü Crescenzi Markizi, Fabrice'in bakışlarından kurtulmak için mükemmel bir yöntem bulmuştu. İlk hamileliğin bitimini bahane ederek kendi sarayını kendisine hapishane yapmıştı. Ama bu sarayın uçsuz bucaksız bir bahçesi vardı. Fabrice oraya girmenin bir yolunu buldu. Clelia'nın en çok sevdiği yolun üzerine demet haline getirilmiş ve eskiden Clelia'nın Farnese Kulesi'ndeki tutukluluğunun son günlerinde her akşam kendisine ulaştırdığı gibi bir konuşma dili oluşturacak biçimde düzenlenmiş çiçekler yerleştirdi. Markiz bu girişime pek öfkelendi. Ruhunun duygularını kimi zaman vicdan azapları, kimi zaman tutku yönetiyordu. Aylar boyunca sarayının bahçesine inmeye gönlü razı olmadı. Hatta oraya bakmak bile istemiyordu. Fabrice artık ondan sonsuza kadar ayrıldığına inanmaya başlıyordu. Onun da ruhunu umutsuzluk kaplamaya başlıyordu. Ömrünü içinde geçirdiği toplumdan hiç mi hiç hoşlanmıyordu. Eğer Kont'un bakanlıktan başka bir yerde ruh dinginliğini bulamayacağına kesinlikle inanmasaydı, başpiskoposluktaki küçük dairesinde çoktan inzivaya çekilirdi bile. Düşüncelerine gömülüp yaşamak ve insan sesini sadece görevini yerine getirirken işitmek ne kadar iyi olacaktı. Ama diye düşünüyordu, Kont'la Moska Kontesi'nin yararına benim yerimi hiç kimse dolduramaz. Prens hala Fabrice onu bu sarayda ilk sıraya koyan bir ayrıcalıkla davranıyordu ve Fabrice bu lütfu büyük oranda kendi kendine borçluydu. Ondaki insanların yaşamını dolduran bütün küçük sevgilere ya da küçük tutkulara karşı nefrete kadar varan bir ilgisizlikten gelen aşırı ihtiyat genç prensin gururunu okşamıştı. Sık sık Fabrice'in halası kadar akıllı olduğunu söylüyordu. Prensin saf, temiz ruhu bir gerçeği yarım yamalak ayırt ediyordu. Hiç kimse ona Fabrice'in kalbindeki duyguların aynısıyla yaklaşmıyordu. Saraylıların en alelâdesinin bile gözünden kaçmayacak bir şey vardı ki, bu da Fabrice'in elde ettiği saygınlık basit bir başpiskopos yardımcısının saygınlığı değildi. Hatta bu hükümdarın başpiskoposa gösterdiği itibarı bile aşıyordu. Fabrice, eğer prensin, bakanları Rassi'nin, Fabio Conti'nin, Zurla'nın ve aynı güce sahip daha başkalarının işleri içine yuvarladıkları karışıklığı, düzensizliği ayırt edecek kadar aklı olsaydı, kendisinin, Fabrice'in doğal aracılığıyla kendi öz saygısını da tehlikeye atmadan bir başvuruda bulunabileceğini yazmıştı Conte'a. Fabrice Mosca Kontesi'ne, deha sahibi bir adamın yüce bir kişi için kullandığı şu uğursuz bu çocuk sözcüğünün anısı olmasa diyordu. O yüce kişi şimdiye kadar en kısa zamanda dönün ve bütün bu baldırı çıplakları kovun başımdan diye çoktan haykırırdı bile. Bugünden tez yok, akıllı adamın karısı ne kadar anlamsız olursa olsun lütfedip bir başvuruda bulunsa kontu coşkuyla geri çağırırlardı. Ama meyvenin olgunlaşmasını beklerse çok daha güzel bir kapıdan girer. Zaten prensesin salonunda insan can sıkıntısından patlıyor. Orada insanı oyalayacak sadece Rassi'nin deliliği var. Adam kont olduğundan beri bir soyluluk hastası olmuştu adeta. 8 göbekten soyluluğunu kanıtlamayanların prensesin toplantılarına bir daha katılma cüretinde bulunmamaları için sert emirler verilmişti. Bunlar aynen buyrultunun terimleriydi. Sabahları galeriye girip de ayine giden hükümdarın geçeceği yol üzerinde bulunma hakkına sahip olan herkes bu ayrıcalıktan yararlanmayı sürdürecekti. Ama yeni gelenler 8 göbekten soyluluklarını kanıtlamak zorundaydılar. Bunun üzerine Rusty'nin tek göbekten soylu bile olmadığının çok iyi göründüğünü söylediler. Çok iyi tahmin edersiniz ki bu tür mektuplar asla postaya emanet edilmiyordu. Moskova Kontesi Napoli'den şu yanıtı gönderiyordu. Her perşembe bir konserimiz var, her pazarda söyleşilerimiz. Bizim salonlarımız da iğne aslan yere düşmez, insan yerinden kıpırdayamıyor. Beriyan'da kont kazılarından çok memnun, her ay oraya 1.000 frank ayırıyor. Daha geçenlerde Abruzze dağlarından kendisine gündeliği 23 metrelikten gelen işçiler getirtti. Bizi ziyarete gelmeliydin. Tam 20 kezdir ki Sayın Nankör Efendi size bu emri veriyorum. Fabris'in itaat etmeye hiç de niyeti yoktu. Zaten Kont'la Kontes'e her gün yazdığı o sade mektuplar bile ona hemen hemen dayanılmaz birer angarya gibi görünüyordu. Crescenz Markizi'ne bir tek sözcük söylemeden tam bir yıl geçirdiğini öğrenince Fabris'i hoş görürsünüz. İletişim kurabilmek amacıyla yaptığı bütün girişimleri dehşetle geri çevrilmişti. Fabris'in görevlerinin yerine getirilişinde ve sarayda bulunduğu zamanlar dışında yaşamın verdiği bıkkınlıkla o alışkanlık haline gelmiş suskunluğu, ahlakının kusursuz temizliğine eklenince onu öyle bir olağanüstü saygınlığa ulaştırmıştı ki genç adam en sonunda halasının öğütlerine uymaya karar verdi. Halası Fabris'e, "Prenses sana öyle büyük bir hayranlığı, sevgi ve saygısı var ki," diye yazmıştı. "Pek yakında gözden düşebilirsin. Sakın şaşırma, eli kulağındadır. Önce sık sık seni görmemezlikten gelmeye başlayacaktır. Saraylıların acımasız hor görmeleri de onunkileri izlemekte gecikmeyecektir. Bu küçük despotlar ne kadar namuslu ve dürüst olurlarsa olsunlar, tıpkı moda gibi ve aynı nedenler yüzünden çok değişkendirler. Bunu da can sıkıntısından yaparlar. Hükümdarın geçici heveslerine karşı gerekli gücü ancak vaazda bulabilirsin. Sen o kadar güzel şiir söylersin ki, yarım saat kadar dinden söz etmeyi dene bir kez. Başlangıçta sapkın düşünceleri ileri sürersin ama vaazlarına katılacak ve hatalarını sana bildirecek bilgili ve ağzı sıkı bir din bilimciye para ver, ertesi gün onları düzeltirsin. Engellenmiş bir aşkın ruhta oluşturduğu mutsuzluk türü dikkat ve etkinlik isteyen her şeyi dayanılmaz bir angarya haline dönüştürür. Ama Fabris eğer elde edebilirse halk üzerindeki saygınlığının günün birinde halasıyla eniştesi konta yararlı olabileceğini düşündü. Uğraştığı işler genç adama insanların kötülüğünü öğrettiği oranda kontla kontesi olan saygı ve hayranlığını her gün artırıyordu. Böylece vaaz vermeyi kararlaştırdı. Aşırı zayıflığı ve havu dökülmüş giysilerinin hazırladığı başarı eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu. Onun konuşmalarında derin bir üzüntünün kokusunu buluyorlardı. Bu da onun sevimli yüzüne ve sarayda yararlandığı üstün itibarın anlatılarına eklenince bütün kadınların gönlünü fethetti. Kadınlar Fabris'in Napolyon ordularının en yiğit, en gözü pek yüzbaşılarından biri olduğu masalını uydurdular. Kısa bir süre sonra bu saçma olgudan artık hiç kimsenin kuşkusu kalmadı. Fabris'in vaaz vereceği kiliselerde herkes çok önceden yer ayırtıyordu. 5-10 metrelik koparmak amacıyla yoksullar sabahın saat 5'inden itibaren kiliseye yerleşiyorlardı. Fabris öyle bir başarı elde etmişti ki en sonunda ruhunda her şeyi değiştiren bir fikir geldi aklına. Basit bir merak sonucu da olsa Crescenzi Markizi bir gün vaazlarını dinlemeye pekala gelebilirdi. Halk birdenbire Fabris'in yeteneğinin arttığını gördü hayranlıkla. Genç adam heyecanlandığı zaman yürekliliği en deneyimli konuşmacıların bile tüylerini diken diken edecek benzetmelerde bulunabiliyordu. Birkaç kez adeta kendinden geçerek coşkulu esin anlarına kapılıyor, bütün dinleyiciler hüngür hüngür ağlıyorlardı. Ama ne yazık ki aggrottato, kısılmış bakışı vaaz kürsüsüne doğru çevrilmiş onca yüzün arasında orada bulunuşu kendisi için büyük bir olay yaratacak olanını boş yere arıyordu. Ama bir gün bu mutluluğa erişirsem ya baygınlık geçiririm ya da söyleyecek tek sözcük bulamam diye düşündü. Bu son tersliği önlemek amacıyla her zaman kürsüsünde bir iskemlenin üzerine koyduğu duygu ve sevgi dolu bir çeşit dua hazırlamıştı. Eğer olur da Markiz'in orada bulunduğunu anlayınca bir tek sözcük söyleyemeyecek duruma gelirse o parçayı okumaya karar vermişti. Fabris bir gün Marki'nin uşaklarından para karşılığı kendisine hizmet edenlerden büyük tiyatrodaki Casa Crescenzi, Crescenzi ailesi, locasının ertesi gün için hazırlanması emrinin verildiğini öğrendi. Tam bir yıldan beri Markiz hiçbir tiyatroda görünmemişti. İşte şimdi müthiş tutulan ve her gece tiyatroyu ağzına kadar dolduran bir tenor onu alışkanlıklarına aykırı bir davranışa yöneltiyordu. Fabrice'in ilk duygusu sonsuz bir sevinç oldu. En sonunda onu bütün gece doya doya seyredebileceğim. Yüzünün çok soluk olduğunu söylüyorlar diye düşündü. Genç adam ruh çatışmalarıyla rengi yarı yarıya solan o sevimli başın ne halde olduğunu gözünün önüne getirmeye çalışıyordu. Efendisinin çılgınlık adını verdiği şeye pek üzülen can dostu Ludovic bir hayli güçlükle dördüncü katta hemen hemen Markiz'in locasının tam karşısında bir loca bulabildi. Fabrice'in aklına bir fikir geldi. Onda vaaza gelme düşüncesini uyandırmayı umuyorum. Onu daha iyi görebilmek için de çok küçük bir kilise seçeceğim. Fabrice genellikle saat 3'te vaaz verirdi. Markiz'in tiyatroya gideceği günün sabahı konumunun yüklediği bir görev bütün gün kendisini başpiskoposlukla tutacağı için olağan dışı olarak o akşam saat 8.30'da Crescenze Sarayı'nın uzantılarından birinin tam karşısında bulunan küçük Saint Marie de la Visitation Kilisesi'nde vaaz vereceğini ilan ettirdi. Ludovic Visitation Kilisesi'nin rahibelerine onun adına bir yığın mum götürdü kiliselerini gün gibi aydınlatmaları ricasıyla. Fabrice muhafız birliğinden bir bölük asker getirtti ve hırsızlıklara engel olmak amacıyla her mihrap bölmesinin önüne süngülü bir nöbetçi dikildi. Vaazın saat 8.30'da verileceği ilan edilmişti ama saat 2'de kilise ağzına kadar dolmuştu. Crescenze Sarayı'nın soylu mimarisinin egemen olduğu ıssız sokaktaki şamatayı artık gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Fabrice Notre Dame de Pitié'nin onuruna o gün bağışlayıcı yüce bir gönlün, suçlu bile olsa bahtsıza duyması gereken acıma konusunda vaaz vereceğini ilan ettirdi. Elinden gelen bütün özenle kılık değiştiren Fabrice kapılar açılır açılmaz ve daha henüz hiçbir şeyin aydınlatılmadığı bir anda tiyatrodaki locasına koştu. Temsil saat 8'e doğru başladı. Birkaç dakika sonra da daha önce yaşamadıysa hiçbir aklın kavrayamayacağı bir sevinçle Crescenze locasının kapısının açıldığını gördü. Az sonra da Markiz içeri girdi. Kendisine yelpazesini verdiği günden beri Fabrice onu bir daha görmemişti. Genç adam sevinçten boğulacağını sandı. İçinde öyle olağanüstü şeyler oluyordu ki, öleceğim galiba diye düşündü. Bu işler acısı yaşamı ne sevimli biçimde bir sona erdiriş. Belki de bu locanın içine düşüp kalırım. Vizitasyon kilisesinde toplanan dindarlar gelmediğimi görürler. Yarın da gelecekteki başpiskoposlarının operanın bir locasında unutulduğunu öğrenirler. Hem de bir uşak kılığına girip sırtına bir üniforma geçirmiş olarak. Elveda bütün ünüm. Aman canım, ünüm umurumda mı benim? Bununla birlikte saat 9'a çeyrek kala Fabrice kendini toparladı. Dördüncü kattaki locasından ayrıldı. Uşak giysileri çıkarıp sırtına doğru dürüst bir şeyler geçireceği yere yaya gitmekte bir hayli güçlük çekti. Vizitasyon kilisesine ancak saat 9'a doğru gelebildi. Öyle halsiz, öyle sapsarıydı ki, kilisede Sayın Başpiskopos yardımcısının o akşam vaaz vermeyeceği söylentileri yayıldı. Fabrice'in sığındığı rahibelere ayrılmış görüşme odalarının demir parmaklığından, rahibelerin ona nasıl büyük bir özenle baktıklarını gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Bu hanımlar çok konuşuyorlardı. Fabrice birkaç dakika yalnız kalmak istediğini bildirdi. Sonra da hemen kürsüsüne koştu.